Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Baytan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam biraz rolleri değiştik. Nasıl, rolümüzden memnun musunuz?
Ben eskiden moderatörlük hep yapardım aslında. Sonra da böyle konuk olunca insan daha zor konuk olmak.
Peki hocam, moderatör olarak buyurun hocam. Nefis nedir? Nefsin gailesi bitmez.
Evet, şimdi Robert Frager'ın Kalp, Nefs ve Ruh kitabının üzerinden gidiyorduk. Bu kitabı sırayla gitmeyeceğiz. Ara ara bizim kendi planımıza göre değişiklikler düşünüyorum. Mesela kendini dönüştürme 3. bölüm bugün. Frager hakkında kısaca şunu söyleyelim. Transpersonal psikolojinin önemli isimlerinden bir tanesi, yani psikolog ve aynı zamanda bir sufi yoluna da mensup bir derviş. Dolayısıyla hem terapist, hem psikolog, hem sufi isimlerden bir tanesi. Bu bakımdan yazdığı kitap modern kültürle yetişmiş olan insanlara tasavvufu anlatmak bakımından çok anlamlı bir kitap. Şimdi hocam kendini dönüştürme başlığını atmış. Benim aklıma hemen simya geldi. Simya da hani bakırı altına dönüştürme var. Ve burada temelde, en temelde nefis, bakır, bunu altına dönüştüreceğiz. Ruha dönüşecek. Buradan başlayalım hocam. Burada sufi psikolojisinde en yaygın terimlerden birisi nefis diyor Frager. Bu terim bazen ego ya da ruh olarak da tercüme edilir ama daha çok benlik, ego anlamında kullanılır diyor. Bu durumda dönüşüm nefisten başlaması gerekiyor herhalde.
Hocam önce bu dönüşüm deyince Robert Frager Bey, kendisi Allah selamet versin, yaşıyor hala. Tamamen dönüşmüş bir insan. Bence canlı bir örnek. Yani bu bölümü yazarken de boşuna yazmamış. Yani insanlar bazen bir şeyler yazar da.
Bir saniye hocam, dönüştüğün nereden?
Nereden? Hristiyan ki. Evet. Müslüman oluyor. Müslüman ki.
Yahudi
kökenli diyebiliyorum, evet. Ben de. Evet. Belki Hristiyanlık, Yahudilik karışık da olabilir. Amerika'da, evet, biliyorsunuz genelde karışık da oluyor.
Abi, ben özellikle sizin sohbetiniz olmuştu. Evet. Ona dikkat çekmek
yani
istiyordum.
Yani ondan sonra Müslüman oluyor. Oradan derviş oluyor, oradan şeyh oluyor. Yani çok ciddi bir dönüşüm. Yani batı aleminde içkiyi bırakmak, hedonizmi bırakmak. Ondan sonra siz bir psikologsunuz, tutup böyle sufiliği bir psikolojik terapi gibi sunmak çok ciddi bir dönüşüm ve cesaret isteyen bir şey, yani onu söyleyeyim.
Evet. Hele böyle İslam'a fobinin bu kadar yaygın olduğu zamanlarda bunu böyle kamuoyunda bununla çıkabilmek hakikaten şey, ön yargıları yıkmak gerekiyor.
Eyvallah. Hatta bir de enstitü kurmuştu. Gerçi el değiştirmiş onu, başka kimse eline geçmiş ama hani bu transpersonal araştırma enstitüsü gibi, evet, psikoloji enstitüsü de vardı yani, öyle hatırlıyorum.
Evet, ben onu incelemiştim. Master ve doktora programlarında hem psikoloji ve psikoterapi hem tasavvufla ilgili konular ikisi bir arada veriliyordu. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi hocam Frager aynı zamanda, şimdi bu nefis kavramından hareketle söyleyelim. Yani bu durumda hocam insan kendinden nefret etmesi gerekmez mi? Eğer nefis hep kötülüklerin kaynağı ise, kendim dediğimiz şey de nefis ise, o zaman kendimizden nefret etmemiz gerekmiyor mu?
Hocam şimdi nefis şöyle bir şey, Allah'a, benim anladığım kadarıyla Allah-u Teala bu toprak bedene ruhu üfleyince, ruh güzel bir şey ama hani su girdiği kabın rengini alır ya,
evet,
kirli bir kaba girince, sanki teşbih hata olmasın, nefisin o ilk tepkimesi nefisle bulaşınca, nefsin toprak ağırlığı, o enaniyeti, o bencilliği ruhu etkiliyor. Eğer biz ruhumuzu tekrar o asli haline döndürebilirsek, iki görüş burada hocam. Birisi ruh, ruhtur, hiç değişmez, iyidir diyenler var.
Evet.
Bir de hocam Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda nefsi emmare olduğu gibi nefsi mutmainne de var.
Evet.
Aynı nefis kelimesi kullanılmış. Sanki nefis başlangıçta hocam böyle biraz daha kötülüğü emrediyor ama zamanla terbiye edilirse İyi hale geliyor gibi anlıyorum ben.
Yani o zaman
kitaptan
kendini dönüştürme, bu bakırın altına dönüşmesi olayı, nefsin dönüştürülmesi demek yani.
Hocam çok güzel bir soru sormuştum. Ona cevap vereyim bu, evet, manada. Yani kötü özetlemede nefret edeceğiz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani kendimizden değil.
Ha, burası
kötü
önemli.
Kötü vasıflarımızdan.
Burası çok önemli. Kendimizden nefret etmiyoruz.
Evet.
Ama kötü özelliklerimiz var. Onlardan nefret etmeliyiz. O zaman şey, böyle sadece işte insan kendini olduğu gibi kabul etmeli söylemi çok yanlış oluyor tasavvuf açısından, doğru
hocam
mu?
Hocam bu modern psikolojide çok var, kendini sev, kendine hoş tut falan filan diye. Bu bizim açımızdan bir parça yanlış. %100 yanlış değil.
Peki kendini insan nasıl, nesini sevmeli insan o zaman?
Hocam biz Allah'tan gelen nefhayı ilahiyeyiz. Bizim hilafet vazifemiz var. Allah bizi mükerrem kılmış. Bu yönümüzü seveceğiz ve geliştireceğiz. Ama bir de bizim kötü yönlerimiz var, kötü vasıflarımız var. Tedavi edilmesi gereken bir nefsimiz var ki nefsi emmare gelecek biraz sonra kitapta.
Evet.
Şimdi orayı da seversek ondan sonra yani böyle yiyelim içelim, dünyayı gezelim, keyfimizi iş yapalım dersek Allah-u Teala buna Kur'an-ı Kerim'de nefsini kendi ilah edinmek diyor. Çünkü hocam Allah da emrediyor,
evet.
Nefis de emrediyor. Allah diyor ki şunu yap, şunu yapma. Nefis diyor ki ya çok güzel bir şey, niye yapmayacağım ki, yapmam lazım diyor.
Yani
o zaman bir çelişme var ya, onu demek istiyorum.
O zaman yani insan negatif özelliklerinden nefret etmeli kendisinin. Ama kendisinin pozitif özellikleri var, onları da sevmeli.
Aynen.
Yani aslında bedensel sağlık açısından düşünüyorum hocam. Yani bir insan hastalığı varsa bunu tedavi ettirir, öyle değil mi?
Evet, evet.
Ve diyelim ki iyi özelliklere sahip, gözü keskindir, kulağı keskindir. Diyelim ki ona uygun alanlarda kendini geliştirir. Kinestetik becerileri yüksektir, sporcu olur, sosyal becerileri iyidir. Dernekçilik yapar, teşkilatçılık yapar, o alanda kendisini geliştirir.
Yani hocam bir insan mesela bırakın ben kanserimle çok iyi geçiniyorum, bırakın kanserimle beraber yaşayayım demesine kadar yanlışsa,
evet.
Bırakın ben bencilliğim var, cimriliğim var, efendim öfke kontrolü yapamıyorum, beni böyle sev. Olduğum gibi sev diyorlar ya hocam, çok doğru değil. Tabii insanı olduğu gibi kabul etmek durumundayız. Ama bu şu manaya gelmiyor.
Onaylamak anlamına gelmiyor.
Hayır, ben Ali Rıza hocamı seviyorum. İnsanlar evet. Hatasıyla, kusurla benim dostum. Ama bu şu manaya gelmiyor. Ali Rıza hocamın bir hatasını görürsem güzellikle söylemek veya sizin benim hatamızı gördüğünüzde güzellikle hatırlatmak vazifemiz. Yani bu devamlı pozitif değişimi İslamiyet çok vurguluyor.
O zaman aklıma şey geliyor hocam. Orhan Baba'nın şarkısı. Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni. Ne yapacağız?
Bazen şarkı sözleri de çok doğru olmayabiliyor hocam. Biz hatırlatırım yani. Eğer şarkı sözlerine göre dünyayı idare etmeye kalkarsak durdurun dünyayı inecek var mı diye
değil mi? Ha, evet. Ya, zaten dünyayı durdurduğumuz zaman kıyamet koptu yani. Evet. Şimdi nefsin bu anlamda mertebelerine atıp yapıyor Frager. Bu aslında tasavvufta etvar-ı seba geleneği, yedi ruh, yedi tavır, yedi makam. Buna göre bir ayrım yapıyor. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi raziye, nefsi merziye, nefsi safiye. Şimdi burada bunlara her bir mertebede tasavvufta telkin edilen zikirler var. Ağırlık verilmesi gereken. Ben şey diyorum hocam, tasavvufta bir standart paket var zikirde. Standart paket, asgari. O eksilmez. Diyelim ki tevbe istiğfar değil mi hocam?
Eyvallah.
Salavat. Eyvallah. Ve kelime-i tevhid.
Eyvallah.
Bu standart paket. Bundan sonrakiler Allah ismi, hu, hak, hay, kayyum, kahar isimleri o şeye göre, makama göre. Ben burada ters bir soru soracağım hocam. Yani mesela günümüzde böyle tarikat arasında yaygın. Yani sanki sadece şey var, zikir varmış gibi manevi mertebe kazanmak için. Böyle mi?
Şöyle hocam, tabii zikir aslı olduğu için yani tarikatların en asli özelliği zikrullah ile manevi terakki insanlara sunmaları, bunu organize etmeleri.
Başka bir şey yok mu?
Var var, çok şeyler var ama bel kemiği zikrullah.
Tamam, peki başka neler var o zaman hocam? Yani şimdi efendim, kendini dönüştürme olayı tabii. Olacak. Peki zikir, eyvallah, tamam. Başka mesela?
Şimdi burada iki çeşit metot var. Bir nefsani, bir de ruhani yollar var. Nefsani yollar, nefsi zayıflatıyoruz. Az yemek, az içmek, az tüketmek, az konuşmak, gıllet-i tuam, gıllet-i menam, gıllet-i kelam bizim tasavvufta klasik. Yani bir tarikata giren bir mürit olabildiğince az tüketir. Züht hayatı yaşamaya çalışır. Yani
ben hocam pek o kadar görmüyorum şimdi.
Doğru. Anlatacağım. Şimdi ruhani, bizi Türkiye'de ruhani tarikatlar var.
Evet.
Ruhani tarikatlarda halvet, aç kalmak, uzun oruç falan değil de
evet.
Kalbi güçlendirirsek diyor ruhani tarikatlar ki nakşilik bunlardan bir tanesidir. Kalp çok güçlü olursa sana para zarar vermez, arabası, makamı, mevkisi, dünyalık durumu asla zarar vermez. Önemli olan kalbin gelişmesi diyor. O yüzden İmam Rabbani diyor ki bizim yolumuzda riyazat yoktur diyor mesela. Az yemek, az içmek yoktur. Yani normal insan gibi yaşarız. Kılık kıyafetimiz de normal insanlar gibi olur. Farklı bir cübbe, farklı bir renkte sarık takmayız. Yani melami meşrep dediğimiz. Ama diyor daima uyanık oluruz. Zikrullah ile meşgul oluruz.
Bu halk içinde hak ile birlikte olmak.
Halvet derencümen dediğimiz metot.
Evet.
Ama hocam bir de dediğim gibi çok böyle Hüday Hazretleri mesela giriyor işte. Üç günde bir kere bir elma ile iftar yapıyor falan. Bu tarikatlar çok fazla. Yani işte Celveti tarikatı, Halveti tarikatı, Halvet'ten adı üstünde gelmiş. Ömer Halveti Hazretleri 40 tane Halvet çıkarmış. 40 kere 40.
Ama mesela Celveti tarikatı tam karşıt Eyvallah. Olmuş oluyor o zaman. Eyvallah. Yani tasavvufta böyle karşıtlıklar mı var hocam?
Şöyle hocam, zamana ve zemine göre sufiler ayarlama, uyarlama yapmışlar.
Yani insanların hangi usule ihtiyacı varsa o Aynen. yönde.
Diyelim ki insanlar çok böyle artık dünyaya bağımlı olmuşlar. İşte bu ashabın ilk dönemini hatırlarsak bir anda Ömer Efendimiz Kudüs'ü fethediyor. Çin'e kadar gidiyor ordularımız.
Evet.
Endülüs'e varmışız. Acayip ganimetler akmaya başlamış. Demişler ki züh demiş sufiler. Herkes dünyacı oldu. Hedonist olduk. Ama bugün evet. mesela ne deniliyor? Ya Müslümanlar fakir. Müslümanların sanayisi, teknolojisi gelişmemiş. Çalışalım, kazanalım ama dünyayı kalbimize sokmayalım. Dünya cebimizde kalsın diyen bir ekip de var.
Evet.
Ki zamana, zemine göre tasavvuf böyle ana karakteri değişmez ama uygulamalarında değişiklik olabilir.
Demin şey demiştiniz hocam, yani sufi için su gibidir, içinde bulunduğu kabın rengini ve şeklini alır. Orada tabii şey, tasavvuf böyle çok pragmatist gibi gelebilir insanlara, ben şey vurguluyorum. Doğru. Ama içindeki su o orijinal su yani.
Su orijinal.
Su yani su özelliğini kaybettiyse o zaman olmaz.
Mesela şöyle bir örnek vereyim Ali Rıza Hocam. Şimdi Kuzey Afrika tasavvufu, şazelilik, dünyayı terk etmek çok önemli orada. Niye? Zaten sıcak ülke. Yani biraz daha böyle Afrika kültürü falan. Yani orada belki insan zahit yaşayabilir. Ama kuzeye gittikçe havalar soğuyor. Ev lazım, doğal gaz faturası lazım, elektrik su parası lazım. Şimdi böyle olunca tasavvuf, mesela Kuzey Afrika'daki tasavvuf biraz farklıdır. Orta Doğu'daki tasavvuf farklıdır. Biz Türkler daha farklı bir milletiz. Mesela biz Türkler çok tedbirci, çok kuralcı, daha sıkı bir milletiz. Ona göre evet. Nakşilik de mesela bizim şeyimize uymuş biraz. Tabii bu milletlerin karakterine uyması gayet normal. Mesela Hindistan'a gitseniz oradaki Çişti tarikatının müritleri sanki yogiler gibi de yaşıyor biraz. İşte dünyalık balık olmayacak diyorlar efendim, ne bileyim devletten bir makam mansıp almayacaksın şeklinde. Böyle bir felsefeleri de var. Bu biraz hocam tasavvufun yani olabildiğince zamana uygun olduğunu gösteriyor. Mesela size bir şey de söyleyeyim. Bu bazı Hristiyan araştırmacılar diyorlar ki bugün bütün dünyada ruhbanlık hayatı geriliyor. Sebebi de ruhbanlık çağa ayak uyduramadı.
Evet.
Onların hocam hiç değişmez kuralları var. Asla evlenmeyeceksiniz. Bir manastırdan ömür boyu çıkmayacaksınız. Akraba evlilik ilişkileri yok. Şimdi bu hayat tarzı hocam belki bundan 1500 sene önce olabilirdi. Bugün sayıları çok azaldı. Manastırların, rahibelerin, rahiplerin. Ama tekkeler şu anda müthiş gelişme. Çünkü dediğim gibi tasavvuf zamana ayak uyduruyor. Evlenebiliyorsun. İşte bir zamanlar çalışmayın demiş İbrahim bin Ethem. Malı mülkü terk etmiş. Sonra demiş ki Nakşi büyükleri, ya bizim zamanımız denk gelseydi biz İbrahim bin Ethem'in mülkünde irşad ederdik. Yani padişah ki onu sultan olarak onu kemale erdirirdik. O yüzden bu görüş açıları esasında rahmettir. Zikrullah demiştik, o aslıdır. Her tarikat zikirle ilerler. Ama bazısı halvet, bazısı encümen dediğimiz dışa açılmak, efendim bazısı daha değişik uygulamalar, sema, musiki, bunlar vardır. Bu da bence bir zenginliktir hocam.
Evet, peki hocam, nefsi emmare'nin birinci aşamayla ilişkili olan isim Frager yazıyor, geleneğe uygun bir şekilde. La ilahe illallah zikri en çok vurgulanıyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Peki burada bu kısmın, kelime-i tevhid zikrinin insan psikolojisinde nasıl bir etkisi vardır? Ya da bir derviş kelime-i tevhidi zikrederken bunu nasıl zenginleştirmeli kendi iç dünyasında? Yani başka türlü söyleyeyim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyorum. Hadi dedim yani, işte bir sürü binlerce, on binlerce çektim. Bu mu yani olay?
Şimdi şöyle hocam, kelime-i tevhidin manasını düşündüğümüzde esası nefsi emmare, güzel bir orada bir Frager Baba onu da açıklamış. Şimdi Allah bize emrediyor Kur'an'da değil mi? Şunu yap, bunu yapma diyor.
Evet.
Ama nefsi emmare, emmare daha çok emreden demek. Hiç aralıksız bizim nefsimiz de bir şey, bize bir şeyler emrediyor.
Ha, amir değil emmare. Heh. Yani
Türkçe'de amir diye geçmiş. Amir sana der ki sabah, Ali Rıza Bey şunları şunları yap der. Sana bir liste verir, bir daha seni rahatsız etmez. Belki bir hafta sonra gelir, dediğim işleri yaptın mı der. Belki günlük verir, belki haftalık size bir vazife verir. Nefsi emmare ise her dakika, her saniye.
Psikopat o zaman hocam bu.
Ya tabii psikopat. Sokağa çıkarsın mesela ışıklardan.
Yakanı hemen bırakmaz geç. Yani.
Harama bak. İşte bir parasal işlemler yapıyorsan 3-5 lirada kendine bir şekilde ayırabiliyorsan ayır şeklinde. Şimdi nefsi emmarenin putları çoktur. Bak şimdi oradan gireceğim meseleye.
Nefsi emmarenin putları.
Evet, cinsellik bir puttur. Yani ölçüsüz bir cinsellik. Hukuksuz, kanunsuz, kuralsız. Para işlerinde haram, helal, nefis, haram helal ver Allah, senin kulun yer Allah diye bizim tasavvufta tekerleme olmuş. Asla bu haramdır, helaldir düşünmez. İnsan hakkı, kul hakkı düşünmez. Yeter ki bana gelsin.
Yani o zaman putperestlik tarihte kalmadı hocam yani.
İşte bu putperestlik. Nefis bunu İmam Gazali çok güzel açıklıyor. Sanki diyor bir köpeğin önünde diyor secde ediyorsun. Mesela öfke kontrolünü başaramayan bir insan içindeki köpeğe itaat ediyor. Köpek onu ısıtır, bunu ısıtır, ona saldır. Böyle insanlar var değil mi? Trafikte, şurada, burada, evet. Aile hayatında.
Evet.
Eşini
evet.
Döven, çocuğunu döven, akrabalarını döven.
Ya da hiç durmadan diliyle gönül kıran.
Sonra ikinci örneği hınzır diyor. Domuz da çok böyle yemeği sever yani. Devamlı bir şeyler yer yani o hayvan. Evet. Devamlı yiyen bir varlık.
Ve her şeyi yer. Her şeyi yer.
İşte bir öyle insanlar var ki ya yeter ki bir şeyler yiyeyim yani. Sırf yemiş olmak için bir de kul hakkı düşünmüyor. Ya ben Ali Rıza Bey'in payını aldım. Şu falancanın hakkını yedim. Yetim hakkı, kul hakkı umurumda değil. Şimdi burada nefis cinselliği, şehveti, keyfine bakmayı put edindiği için la ilahe illallah diyerek ey nefsim diyorsun bak.
La ilahe tanrı yok diyorsun bırak. Yani.
Yani
kanka, tanrı edindiği şeylere.
Işte herkesin tanrısı farklı. Kimisi paraya tapar. Sabah akşam çalışır, biriktirir, çalışır, biriktirir. Çoluğun çocuğuna yedirmez. İnfakta bulunmaz. Kendine bile harcamaz. Onun için para bir tanrı olmuş. Bir kısmı der ki ya beni şuraya muhtar yapın. Beni başınıza başkan yapın da her şeyi vereyim size. Şöhret için mesela.
Evet.
Şimdi yok mu hocam, Ali Rıza hocam? Siz sosyal medyayı çok iyi takip ediyorsunuz. Bazen adam canını bile kaybediyor. Yani zayıflayacağım diye bilmem şatlabanlık yaparken, acayip evet. Çekimler yapacağım derken düşüp ölen, şöhret peşinde ne kadar insan var?
Evet. Şöhret de çok özellikle çağımız insanının en büyük saplantılarından bir tanesi. Sanki şöhret olmazsa nefes alamıyor olacak yani. Ve insan arasındaki değerini de sosyal medyada aldığı like'larla, beğenilerle birlikte ölçüyor yani. Hatta şimdi yeni trend var hocam, yapıyor. Ne kadar beğenildiği görülmesin diye düşük beğeni varsa beğeni sayısını gösterme diyor Instagram'a. Böylece yani, beğenen var ama kaç kişi beğenmiş ölçemiyorsun yani. O çok kişi algılansın diye öyle yapıyor yani.
İşte bunu tasavvufta bile şunu diyoruz. Yani tasavvufta bile en son insanın yenebildiği bu hastalık bu tür şöhret hastalığı. Makamı cah diyoruz buna. Makamı sevgisi. Bunu şimdi insan tapıyor buna. Ya beni diyor başkan seçin. Her dediğinizi yapayım. Bir kısmı diyor ki ya böyle riyasete gözüm yok. Bana güzel yemek yedirin. Yani evet. Her türlü devletin sırrını veririm. Ülkemi satarım. Yani ajanlık yaparım. Şimdi bak buna niye tapıyor? Para, zevk, zevkperest. Şimdi la ilahe illallah dediğiniz zaman şunu diyorsunuz. Ben bir Allah'ın kuluyum. Ben Allah'a ibadet ederim. O ne derse o. Nefsimi demesi
yani
önemli değil.
Yani bunları düşünerek ve bunların üzerinde durarak, kendi içinde bunun duygularını yaşayarak zikretmesi lazım. Yoksa böyle otomatiğe bağlamış Allah Allah Allah Allah yallah yallah der gibi
der
yani.
Der gibi ama gidiyor dükkanında müşteri kandırıyorsa, yani kulak yiyorsa mesela. Zaten maalesef hani bugün en çok gündeme gelen şey bu. Yani bazı bu tür Müslüman tiplerin yaptığı yanlış işler. Ya işte Müslümanlar Allah diyorlar ama insan kandırıyor diyorlar ya.
Evet.
Gerçi bunu diyenler de şöyle bir sahtekarlıktan kendilerini kurtarmaları lazım. Yani bunu kendileri yapınca bir şey olmuyor. İlla bir Müslüman da görürlerse bunu ayıplıyorlar. Ya bunu Müslüman olsun, gayrimüslim olsun. İsrail şimdi mesela adam öldürünce değil mi hocam? Bütün dünya iyi yapıyor diyor. Kendi savunuyor diyor.
Evet.
Mesela Ukrayna'da çocuk öldürülüyor. Vay Rusya şöyle yaptı, böyle yaptı. Hatta bir şey daha söyleyeceğim buradan. Ben bunu bizzat kendi ağzından duydum. Frager Baba'nın bir seyahatimde demişti ki nefsi emmar devletler var demiş, devlet. Bir şahıslar var yani senin benim gibi insanların nefsi emmaresi, levamesi, mülhemesi olur. Bir de demişti ülkelerin de böyle. Hatta şunu demiş Rusya'yı kastederek, o zaman Rusya biraz daha zalimdi. Şimdi biraz daha insaflayla geldi sanki.
Evet.
Rusya nefsi emmaredir. Yani yaptığı kötülüğü kabul etmez. Ben de hocam bugün tam böyle oturdu. İsrail tam nefsi emmare ülkesi. Yani adam öldürüyor, çocuk öldürüyor ve asla hatasını kabul edip ya ben bir hata yaptım. Böyle bir şey yok hocam. Bir pişmanlık yok. Kötü yolda sonuna kadar giden nefis, nefsi emmare. Şizofren bir nefis sanki.
Evet hocam, peki nefsi emmare diyelim ki zevkperestlik bunun özelliklerinden bir tanesi. Mesela bir tanesi de haset. Ve Kur'an'da bunlara kalp hastalıkları deniyor. Peki bu hasetin nasıl oluyor? Psikolojisi nasıl oluyor? Yani nefsi emmarede bir insan sadece başkalarına mı zarar veriyor yoksa kendine de zarar veriyor mu bu psikolojiye?
Nefsi emmare en çok kendine zarar veriyor. Bu bir kesin. Tabii kendine zarar verirken başkasına da zarar verebilir ama esas zarar kendine. Şimdi hadiste geçiyor bu hasetle alakalı. Yani haset diyor insanın güzel amellerini yer bitirir. Ateşin odunu yediği gibi. Şimdi bir keresin psikolojiniz bozuluyor hocam. Diyorsun ki ya falancanın çok güzel bir arabası var. O araba benim olmalı esasında. Esasında bak dünya sevgisinden kaynaklanıyor kıymetli hocam. Her şey benim olmalı. Her şey önce ben kullanmalıyım. Nasıl olur da benim dışında başkası onu kullanabilir? Bir kıskançlık var. Ama çoğu zaman kıskandığınız adamın farkında bile değil. Siz kendi kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Sabaha kadar uykunuz kaçıyor. Falanca şu arabaya biniyor. Falanca şu makama yükseldi. Oraya ben esasında yükselmeliydim. Evet. Şeklinde. İlk zarar kendisine. Ama tabii şu da var. Nefsi emmare bir insan. Şizofren gibidir. Allah göstermesin. Çoluğuna çocuğuna, komşusuna, akrabasına da fiziki şiddet uygulayabilir. Onlara efendim iflas ettirebilir. Geçen ben bir yerde böyle bir ekiple karşılaştım. Böyle uyuşturucu yeni kurtulmuş, tövbe etmiş bir kesim. Hocam dedi, bizim gibi uyuşturucu bağımlıları dedi, ailesinden en az 40 kişi hasta eder dedi. Anasını, babasını, eşini, çoluk çocuğunu hasta eder bir kere. Niye? Sabah kalkıyorsunuz, paralar gitmiş. Oğlunuz gelmiş, almış, götürmüş. Hanım sabah kalkmış, ekmek alacak, fırına gidecek, ekmek parasını götürüyor herif. Hatta o bana öyle demiş, bunu diyen zat, bir sabah kalktım dedi. Çocuğu, annesi çocuğu okula hazırlıyor. Çocuk diyor, anne akşam gelince ekmek yiyebilecek miyiz evde?
Evet.
Deyince diyor, ya ben ne yapıyorum şu kadarcık çocuğa. 8 yaşındaki çocuğu, akşam ekmek var mı yok mu kaygılandırıyor mu diye tevbe ettim dedi. Uyumuyormuş, yani dinlemiş, duymuş bunu. Hmm. Şimdi yani nefsi emmare sahibi insanda önce kendine zarar verir, sonra çevresine zarar verir. Ve psikolojik açına bakarsak meseleye, bugün bağımlılıklar kıymetli hocam psikolojik rahatsızlık sayılmıyor mu? Ben de size soru sorayım.
Tabii bağımlılık, bağlılık başka bir şey.
Bağımlılık dedim.
Bağımlılık başka bir şey. Yani ayak bağı. Bizim Karadeniz'de paçariş derler hocam.
Evet.
Ayak bağı. Ne olur? Yürümene engel olur. İlerlemene engel olur yani. Ve bağımlılıklar şey de olabilir hocam. Diyelim ki pozitif bir şey hocam insan bağımlılığa dönüştürebilir. Diyelim ki kitap okumak, araştırma yapmak hocam bir şeydir. İyi bir şeydir. Ama bir insan yaşamını tümüyle buna endekslerse, gündelik hayatını yürütemeyecek, evini geçindiremeyecek bir hale geliyorsa o da negatif bir şey oluyor yani.
Çok ilginç.
Yani aslında şeye geliyoruz.
Dengesizlik denge. Hocam.
Evet, denge. Yani Allah gökyüzündeki dengeden haber veriyor. Ölçü ve dengeden. Ama yeryüzüne bu denge ve ölçüyü yansıtmak gerekiyor. Hocam, yani.
Nefsi emmare ölçüsüz ve dengesiz bir varlık. Sonuna kadar eğlence. Hep eğlence. Mümkünse iş yapmayayım. Sabah akşam yatayım, uyuyayım, eğleneyim. Nefsi emmarenin böyle bir yapısı var. Hani siz hep söylersiniz ya, bir kedi yavrusu doğduğunda kedinin nasıl olduğunu bilir. Nasıl kedi olacağını bilir. Bir aslan yavrusu da aslan gibi davranır değil mi?
Evet.
Ama bir insan yavrusu öyle değil işte. İnsan yavrusu...
Her şey olabilir onunla
yani. Her şey olabilir. Yani bir canavar da kesilebilir, bir kurt da olabilir. Bir iyilik meleği de ortaya çıkabilir. İşte bu biraz çevremizden, biraz kendi nefsimizden ve kendi manevi terbiyemizden kaynaklanıyor. O yüzden la ilahe illallah deyince şunu diyor sufiler. Ey nefsim, senden büyük Allah var. Kusura kalma, ben senin her dediğini yapmam. Tamam, ihtiyaçlarını karşılarım. Belli oranda yeme, içme, eylemek, ev, bark, kılık, kıyafet senin hakkındır. Ama fazlasını ben Rabbime sorarım. Rabbim diyor ki ye, hiç israf etme mesela. İsraf etmem. İşte lüks tüketimdi ne bileyim veya eğlencenin haram türleri de var. Yani insan çay içerek ben hocam çok güzel eğleniyorum. Ama bazı sana diyor ki ya ben içki de içmek istiyorum. İçebilir miyim? Yani nefsine tapan adam diyor ki ya nefsim ne diyorsa yaparım. Nefsimin hoşuna gittikten sonra başkasına ne? Yani sana ne hemşerim? Ben keyfimce yaşarım hikayesi. Ama la ilahe illallah diye diye eğer bunun hocam şuuruna varırsak tabii farkına varmadan bir insan söylüyorsa zaten onu da bir söylemesinin çok da bir kıymeti yok. Hatta bu konuda bir mesnevi hikayesi vardı, bilmiyorum anlattım mı?
Tekrar dinleyelim hocam.
Hocam bir tüccar bir hangaha misafir olmak istiyor. Hangaha biliyorsunuz misafirhane daha başlarındaki. Orada bir grup gezgin derviş de gelmiş. Dervişler aç. Yiyecek bir şeyler de yok. Bakmışlar ki bir tüccar eşeğine gelmiş. Eşeğini ahire teslim etmiş. Seyis başına. Diyorlar ki tam fırsat. Eşeğe satalım. Bunun parasından güzel bir ziyafet çekeriz kendimize. Hocam olmaz deme şimdi. Bunun mesleği anlatıyor. Yani bu hikaye yani. Normal dervişler başkası eşini satıp yer mi parasını yemez de. Sonra adamı diyor ki hacı baba akşam gel. Önce zikir çekeceğiz. Arkasından ziyafet var. Tüccar diyor ki ya yoldan diyor geldim. Aç yorgun. Oh diyor ne güzel kebap bulduk. Yemek bulduk. Bir de zikir de çekeriz diyor. Tam böyle zikre başlıyorlar. Oradan birkaç derviş gitmiş. Eşeği ahırdan kaçırıp satacaklar pazarda. Seyis başı diyor ki kardeşim ne yapıyorsunuz? Ya haberi var gibi şeyler söylüyorlar. Gidiyor seyisbaşı zikir esnasında. Dervişler seyisbaşını görünce hani Allah Allah derken başlıyorlar. Hor bögeft, hor bereft.
Ne demek?
Farsça hocam. Adam anlamıyor sizin dediğiniz gibi. O da bağırıyor. Hor bereft, hor bereft. Seyisbaşı gidiyor geriye. Hocam söylemedim biraz merak edilsin ne oldu. Sabah tabii dervişler hepsi pırır uçup gitmişler. Akşam ziyafet çekilmiş. Sabah kalkan gitmiş gideceği yere. Bu tüccar da güzel yemek yemiş. İyice bir uyumuş. Gidip diyor eşeğime sarayım eşyalarımı. İşime gideyim. Gidiyor seyisbaşı ver eşeğimi. Eşek yok. Ya diyor sen ne yaptın? Sen diyor dün akşam eşeğe götürdüler derviş. Ben sana haber vermeye geldim. Sen de hor bereft hor bereft dedin ya bana. Hocam eşek gitti demekmiş Farsça. Şimdi onlar seyisi savmak için söylemişler. Sen diyor en çok sen bağırıyordun diyor. Ya diyor anlamadım ne demek olduğunu. Ben diyor İranlı değilim, Fars değilim. Kardeşim diyor sen öyle bağırınca diyor ben de eşek gittiğini bildiğini düşünerek geri gittim diyor.
Demek ki ne dediğini bileceksin yani. Yani
zikrullah'ta adam hor beref diyor. Ne dediğini bilmediği için de böyle bütün şeyini kaybediyor sermayesini.
O zaman la ilahe illallah derken anlamına odaklanması lazım demek. Yani dediğiniz gibi orada kendi putlarına karşı bir savaş ilan etmesi lazım ki.
Hocam bir şey ilave edebilir miyim? Tabii. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah kelimeyi tevhidini Araplara söyleyince cahili Araplarına hocam hemen anladılar ne demek istediğini. Hocam cahili Arap. Arapçanın her şeyini biliyorlar. Dediler ki Muhammed çok büyük bir söz getirdi. Bütün dünyaya savaş açıyor. Yani Hintlinin tanrısına, Hristiyanın, Yahudinin, Yahovasına bütün dünyaya meydan okuyor dediler. Bu adam dedi deli mi ya? Hocam şöyle düşünseniz Allah aşkına Mekke'de. Bu basit bir söz olsa ne derdi Arap? Ya diyelim la ilahe illallah ne olacak?
Evet.
Onu dediği zaman hocam Arap şunu biliyordu. Oradaki Hubel bilmem ne kadar put varsa hiçbirine ibadet edilmeyeceğini, ticarette ahlaksızlık yapılmayacağını, kölelerin dövülmeyeceğini, efendim aç bırakılmayacağını, kadınların efendim taciz edilmeyeceğini hocam bir kelimenin için hepsini anladılar biliyor musunuz? O yüzden dedik Araplar bunu kabul etmeyiz. Bizim bir sürü tanrılarımız var. Ama hocam şöyle bir durum oldu. Zamanla tabii putperestlik bu manada kalmadı fiziken. Yani hala devam eden yerler de var o ayrı konu ama bizim gibi ülkelerde
daha
biraz
çok psikolojik bir putperestlik
var hocam.
Hocam burada Frager Usta'dan bir paragraf okuyarak bitirmek istiyorum. Çünkü süremizin sonuna gelmişiz. Çok kritik bir şey. Psikolojik boyuttan bir analiz yapıyor. Zalim nefis diyor, nefsi emmare yani. Genellikle bilinç dışında işler. Bilinç dışında işler ne demek? Yani farkına varmadan insan ondan etkilenir. Bilinç düzeyinde orada olmayabilir. İnsan bilinçaltına hakim olmalı. Bizim sesimiz de konuşuyormuş ve en içten gelen arzularımızı ifade ediyormuş gibi görünür. Bu nedenle onu nadiren direniriz. Zalim nefis biz farkında olmadan bize hakim olur. Bu durum gerçekleştiğinde onun etkisine karşı mücadele etmeyi bile denemeyiz.
Yani o kadar bizden ki yani hayır demeye bile gerek duymayız.
Gerek yok bir de şey farkına varmıyorsun. Yani kibirin var, gururun var, hasetin var ama gafletin var ama bunların bilincinde değilsin. Bunlar bilinç altından seni yönetiyor. Çok sayıda insanın yaşamları büyük bir kısmı zalim nefsin egemenliği altında geçirmesi nedeni budur. Bilmediği için.
İşte hocam la ilahe illallah dediğiniz zaman evet. Onun farkına varıyorsun.
Aslında o bilinç yoğunlaşmasını, bilinç altında neler olup bittiğini görmesi gerekir diyor hocam. Bu programı da böylece sona erdirmiş oluyoruz.
O zaman hocam bol bol la ilahe illallah zikrini çekelim. Çünkü hocam nefsi emmari hepimizde bir parça var. Asla hocam evet. Nefsin her makamı hepimizde var hocam. Ölünceye kadar çok salih bir insan da olsanız zaman zaman trafikte, zaman zaman ailevi ilişkilerde, iş hayatında bir parçacık kayma ihtimali var. O yüzden bütün tarikatlarda la ilahe illallah zikri vardır. Biz de hocam boş vakitlerimizde bu zikri yapalım madem.
Evet.
Ama düşünerek.
Kesinlikle.
Hocam çok teşekkür ederim. Dilinize, gönlünüze sağlık.
Sizin hocam.
Muhterem dinleyicilerimiz ve kıymetli izleyicilerimiz Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.